Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci bizimle birlikte olacak sevgili dinleyiciler. Telefon aracılığıyla yayına alacağız kendisini. Şu anda devam etmekte olan Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde bu bölgenin tarihi geçmişine bakacağız birlikte. Bu bölge bizim için ne anlam ifade ediyor? Sınır nasıl çizildi? Bu bölgede neler yaşandı? Özellikle Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında yaşananlar, savaş sırasında yaşananlar, bu bölgenin akışı, bu bölgenin normalleri nasıl değişti, değiştirildi kendisiyle paylaşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci hattımızda hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar, kolaylıklar diliyorum.
Teşekkür ederim.
Dün sabah saatlerinde başlayan, saat 4'te başlayan hava harekatıyla ardından tanklarla kara harekatıyla devam eden Fırat Kalkanı operasyonu siz de takip ediyorsunuzdur. Bölge Suriye sınırımız, harekatın sebebi sınır güvenliğini sağlamak ve burada konuşlanmış olan IŞİD, PYD terör unsurlarını temizlemek.
Evet.
Bir kere bu harekatın sizin bakış açınızla kısaca bir değerlendirmesini alayım. Hemen arkasından bu bölgenin tarihi geçmişine döneceğiz.
Estağfurullah. Tabii ister istemez burası problemli bir mıntıkadır. Türkiye'nin en büyük talihsizliği bu kadar sıkıntılı bir mıntıkaya uzun bir sınırının olmasıdır. Suriye sınırı bizim en uzun sınırlarımızdır malum. Ve burada karşı tarafta uzun zamandan beri yaklaşık 5 senedir bir iç savaş devam ediyor. Bu iç savaşta çeşitli gruplar vardı. Bu gruplar kendi aralarında çatıştığı gibi aynı zamanda elbette ki sınırına çok yakın yerlerdeki çatışmalar sebebiyle Türkiye'yi, Türk topraklarını ve burada yaşayan insanları da tehdit ediyor. Bir müddetten beri bu belki az da ama son zamanlarda arttı. Bütün dünyada zaten devletler, biraz da güçlü devletler sınırlarındaki emniyeti sağlamak için böyle sınır ötesi harekatlara girişirler. Bu da bunlardan bir tanesidir. Normal karşılanabilecek bir harekattır.
Şimdi bölgenin tarihine döneceğiz. Biz zaman zaman yayınlarımızda bölge sınırının nasıl çizildiğinden bahsediyoruz. Bölgede Türklerin ne kadar sevildiğinden bahsediyoruz. Halep'te sizin anlattığınız kendi gözlemleriniz, tecrübeleriniz var. Öncelikle bölge haritasını göz önünde bulundurarak Birinci Dünya Savaşı ve öncesine, Birinci Dünya Savaşı ve sonrasına bakarak ilerleyelim isterseniz.
Evet, şimdi Suriye öteden beri medeniyetlerin beşiği olmuş bir mıntıkadır. Şam çok eski bir şehir, dünyanın en eski şehirlerinden bir tanesi ve her zaman bir cazibe merkezi olmuş. Akdeniz ticareti bir yandan siyasi ve askeri bir takım hadiselere sahne olmuş bir mıntıka Suriye. İslam dininde buranın ayrı bir ehemmiyeti vardır. Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra Şam kıymet verilen, mukaddes bilinen bir topraktır. Çünkü Kudüs'ün etrafında yer alır. Onun için Şam'a öteden beri Müslümanlar ehemmiyet vermiştir. 100 yıl kadar Şam İslam İmparatorluğu'nun merkezi olmuştur. Şam ve etrafı Suriye büyük bir medeniyet merkezidir, ticaret merkezidir, münbit topraklara sahiptir. Bunun yanında aynı zamanda da çok renkli bir etnik nüfus coğrafyasına sahiptir. Burada öteden beri çok çeşitli ırklar ve dinler bir arada yaşamaktadırlar. Belki her birinin nüfusu çok fazla değildir ama Suriye'yi diğer topraklardan farklı kılan hususiyetlerden bir tanesi de budur. Lübnan'ı da katarak söylüyorum. Çünkü Lübnan'da tarihi coğrafya itibariyle Suriye'nin bir parçasıdır. Şimdi Suriye Osmanlı hakimiyetine kadar, yani 16. asra kadar umumiyetle Memlükler arasında, Memlükler hakimiyetindeydi. Ondan önce devamlı Haçlı seferleri, Moğol istilası, iç savaşlar bunlara sahne oldu. 16. asırdan itibaren Osmanlı hakimiyetine girdi. Yavuz Sultan Selim burayı fethetti, malumdur. Mısır sırasında. Ondan sonra Suriye ufak tefek mahalli çatışmalar sayılmazsa 4 asır sakin, huzurlu bir devre yaşadı. Bu devre içinde gene Suriye'nin eski parlak medeniyetinin eserlerini görüyoruz. Burası bir ilim merkezidir, bir ticaret merkezidir, bir estetik merkezidir. Osmanlı Devleti'nin Suriye veya Şam vilayeti, merkezi Şam, bir de Halep vilayeti var. Ki bugün bizim Antep, Maraş bile, Urfa bile bu Halep vilayetine bağlıdır. Buradan bu mıntıkayla olan bizim irtibatımızı hesap etmek kolay.
Göstermesi yani, açısından evet, oldukça önemli.
Bugün Maraşlı'da yaşayanların dedelerinin nüfus kağıdında vilayeti Halep diye yazıyor. Yani bu da böyle bilinecek. Evet. İkinci bir husus, Suriye ahalisinin ekserisi Müslüman olan bir mıntıkadır. %80'i Sünni Müslümandır. Burada %10 Hristiyan var. Bu Hristiyanlar da çok çeşitli mezheplere mensup. Süryani var, Maruni var, Ermeni var, Rum Katolik vardır Hristiyanlar arasında. Ayrıca Nusayri dediğimiz bir marjinal Şii topluluğu vardır. Bugün Suriye'yi idare eden gruptur bunlar. Hafız el-Esed ve oğlu Beşler Esed de bu topluluğa mensuptur Nusayri'lere. Her ne kadar kendilerini Alevi diyorlarsa da tarihin isimleri Nusayri'dir. Sünni Müslümanlar arasında da tabii son zamanlarda çeşitli parçalanmalar var. Irk olarak ahalinin ekserisi Arap'tır. Yani Müslümanlar için söylüyorum, Nusayriler de öyle. Fakat burada hatırı sayılır bir Türk nüfus yaşıyor. Bu mıntıka çok eski bir Türk mıntıkasıdır. Yani biz şimdi Suriye dendiği zaman bir Arap memleketi anlıyoruz. İsmi de zaten Suriye Arap Cumhuriyeti'dir. Ama burada hatırı sayılır bir Türk nüfus var. Bu Türk nüfusun bir kısmı Araplaşmış veya Kürtleşmiştir bulundukları yer itibariyle. Ama bir kısmı hala bu kültürünü ve dilini muhafaza etmektedir. Kuzey mıntıkalarında, yani Türk hududuna yakın olan yerlerde bu Türk nüfusu çok daha yoğundur. Bugün harekatın, kara ve hava harekatının taktik edildiği Cevablus, Orta Anadolu'da yaşayan Türklerin ekserisinin atalarının göçebelik devrinde kışlağıydı. Yani kışın, evet, Cevablus, Membiç, Rakka'ya giderlerdi. Kışın Orta Anadolu'ya gelirlerdi. Sonradan Osmanlı Devleti zamanında buraya yerleştiler. Bugün Yozgat, Çorum, Afyon, Konya, Sivas'ta yaşayan Türklerin pek çoğunun ataları 100-200-300 sene önce Cevablus, Membiç havalisinden gelmiştir.
Şu ne kadar enteresan, bu izlerin çoğunu kaybetmiş ama insanlar. Sorsanız belki kendi dedesinin bile.
Evet, çünkü yerleşik hayata geçildi. Yani 1750'den itibaren önce yarı göçebe oldular. Sonra tam yerleşik hayata geçtiler. O zamanlar koyunlarıyla, develeriyle Bahar'ın Cevablus'tan çıkıp, Membiç'ten çıkıp böyle bir ihtişamlı bir şekilde alayla Orta Anadolu'ya gelip yol boyu yeşillikler, sular var. O zaman nüfus da az. Orta Anadolu'da kalıyorlar, yazı geçiriyorlar. Çünkü serin. Kışa doğru, çünkü kışa dayanamaz, koyun besliyorlar malum. Yerleri de yok. Topakev denilen Türkmen çadırlarında yaşıyorlar. Tekrar kış başında, sonbaharda Cevablus, Membiç, Rakka, Aneze suyu derler oraya. Fırat'ın bir koludur o. Oraya gidiyorlar. Orası sıcak, düzlükte. Orada yaşıyorlar. Türk nüfusu çok fazla. Barak, Bayındır, Çetni, Beydili. Orada çok Oğuz aşiretleri vardır. Bir kısmı Türkiye, Anadolu'ya yerleşmiş ama bir kısmı da orada yerleşmiştir. Buradaki Türkmenlerin şöyle bir hususiyeti de var. Yakın zamanda da zaten gene siyasi gündeme gelmişti. Suriye'de yaşayan Türkmenlerin çeşitli mıntıkalarda yaşıyorlar. Bunlardan bir kısmı Golan Tepeleri civarında yaşıyor. Bir kısmı Antakya güneyinde, Bucak'ta yaşıyor. Bunların vaziyetleri nispeten iyidir. Fakat bu Cevablus, Membiç, Rakka havalisinin doğusunda yaşayan Türkmenlerin mali ve sosyal vaziyetleri iyi değildir. Bunların çoğunun nüfusa kaydı bile yoktur. Köylerinde elektrik yoktur. Yani Suriye hükümeti bunlara ciddi bir asimilasyon politikası, baskı politikası tatbik eder.
Bilerek yapılmış bir şey bu yani. Aslında böyle yaşamaya mahkum edilmişler.
Şimdi şöyle, burada yoğun bir Türk nüfusu var. 750 bin, 1 milyon kişiden bahsediliyor. Nüfus sayımı yapılmıyor malum, ciddi. Bu tabii Türkiye'nin hemen sınır ötesi olduğu için bunlar eğer güçlenirlerse, Türkiye'yle münasebetleri artar ve buranın Türkiye'nin entegrasyonu mevzuma yük olur diye Suriye hükümeti öteden beri bu Cevablus, Membiç, Rakka havalisindeki Türklere bir ayrı baskı muamelesi yapmıştır. Bunu biliyoruz. Bunun doğusunda, yani bizim Mardin, Urfa'nın karşı tarafında Deir-i Zor, eski Deir-i Zor sancağında da hatırı sayılır bir Kürt nüfus yaşamaktadır. Kürtlerin vaziyeti de Araplar kadar iyi olmamakla beraber Türkmenlere nispetle daha iyidir. Çünkü onlar daha yoğun bir halde yaşarlar. Irak, Kuzey Irak da onlara yardım eder. Yani şunu anlatmak istiyorum. Kuzey Suriye'de yaşayan Türkmenlerin de böyle bir işler acısı vaziyeti vardır. Buna maalesef Türk hükümeti ta 100 yıldır, yani Cumhuriyet'in kurulduğundan beri çok alaka göstermemiştir. Son zamanlarda bu Suriye'nin karışması sebebiyle Türkiye oradaki Türkmenlere bir alaka göstermeye başladı. Yani lüzumlu olan bir alaka göstermeye başladı. Bunu bir emperyalizm olarak düşünmemelidir. Her büyük devlet sınırları dışında bıraktığı halkına alaka gösterir. Gerek kültürel olarak, gerek sosyal olarak alaka gösterir. Burada bir Türkmenlerin böyle bir durumu var. Bu Cerablus, Zakka ve Membiç son zamanlarda biliyorsunuz en çok çatışmaların cereyan ettiği yerlerdi. Bir yerde Kürt milislerinin, bir yerde IŞİD milislerinin, bir yerde ayrılıkçı Suriye ordusunun, Ceyşil Suriye'nin problemli bir mıntıkaydı. Ve bir hayli göç verdi. Bu göçler de tabii sınır ötesi Türkiye'ye oldu. Bu da bizim ister istemez buranın problemleriyle yakından alakadar olmamızı icap ettiriyor.
Hı hı hı. Zaten yakın zamanda da yine yaşadığımız sorunlar vardı bu bölgeyle. Yani bu yaşadığımız terör saldırıları dışında da siyasi olarak da yaşadığımız sorunlar vardı. Şimdi bu bölgeyi biraz daha yakından anlayabilmek açısından şunu merak ediyorum dinleyicilerimiz de. Bu kadar köklü bağlar varken aslında biraz da belki yakın tarihe doğru geleceğiz. Nasıl olmuş da hani savaş elbette kaybedilmiş vesaire ama nasıl olmuş da bu kadar parçalanmış bir yapı ortaya çıkmış? Evet.
Şimdi 4 asır Osmanlı hakimiyetinde iyi kötü yani ufak tefek patırtılar elbette ki olur. Çünkü dediğim gibi çok farklı bir etnik yapısı var buranın. Yani insanların devlet ne kadar orada yapıcı davransa bile yani halkın birbiriyle münasebetlerinde elbette ki sıkıntılar olur ki bu da yaşanmıştır Suriye'de zaman zaman hadiseler ama bunlar çok büyütülecek hadiseler değildir. Lübnan'da daha çok olmuştur. 1916 yılından itibaren Suriye'nin bizle bağı zayıflamış ve yıldızı sönmeye başlamıştır. İttihat ve Terakki hükümetinin son Suriye valilerinden Cemal Paşa var. Bu Cemal Paşa çok güçlü bir şahsiyet. Suriye'de o zaman Osmanlı Devleti'nin parlak bir vilayeti. Çok çeşitli spekülasyonlar da yapılır. Cemal Paşa'nın Suriye kralı olmak istediğine dair falan. Bunlar bir tarafa. Suriye'de İttihat ve Terakki'nin Türkifikasyon politikası yani Türkleştirme politikası, işte Arapça konuşmayı yasaklaması, Arap mekteplerini kapatması gibi Arap gençleri arasında infial meydana getirdi ve Arap milliyetçiliğini körükledi. O zaman modaydı biliyorsunuz milliyetçilik. Her ırk mensubu içinde bir takım idealist gençler, yazarlar bu milliyetçilik ideolojisini öne çıkarırdı. Araplar içinde de böyle bir ideoloji vardı. Cemal Paşa'nın yanlış icraatları bu ideolojiyi besledi, güçlendirdi. Cemal Paşa bunlara reaksiyon olmak üzere bunların ileri gelenlerinden bir hayli kişiyi astırdı. Bunlar için suçlu olanlar da vardı, suçsuz olanlar da vardı. Bu Suriye'yi artık bizden koparan son damla oldu. Osmanlı Devleti 1910 Arap İhtilali bu mıntıkada yeşerdi. Yani Türklere bu kadar yakın olan, ahalisinin çoğu Türk asıllı olan bir mıntıkada Arap İhtilali yaşandı. Sevretül Arabiyetül Kübra diye bilinen büyük Arap İhtilali yaşandı ve 1918 yılında Suriye tamamen kaybedildi. Suriye ordusu çöktü. Ki bu da ayrı bir hazin sayfadır. Yani Osmanlı ordularının en güçlü kanatlarından Suriye ordusu çökünce Suriye kaybedildi ve burayı müttefikler işgal ettiler. Sykes-Picot anlaşmasıyla Fransa'ya verildi Suriye. Teferruatına girmiyor ama burası Suriye'yi Irak ve Filistin İngilizlere verildi. Fransızlar Suriye'ye çöreklendiler. Ondan sonra Suriye yani Araplar bağımsızlık istiklal ümidi ile ayaklanmışlardı ama müttefikler elbette ki bu istiklal verecekleri yoktu elbette. Burayı Manda idaresiyle protektora ile yönettiler ki bu da 20. asrın modern sömürgeciliği demektir. Yani güya siz bağımsız gibisiniz. Reis cumhurunuz var, kralınız var ama parlamentonuz var ama bütün ipler sömürge komiserinin elindedir. Suriye bir cumhuriyetti. Cumhurbaşkanı vardı. Hatta bu cumhurbaşkanları enteresandır. Ekseri Osmanlı bürokratlarıdır. Suriye asıllı. Mülkiye'de okumuş, hukuk fakültesinde okumuş. Sultan Abdülhamit'in damatlarından biri bile Suriye'de cumhurbaşkanlığı yaptı 10 sene kadar Nami Bey. O zamanlar yine Fransız hakimiyetinde olmakla beraber Suriye'de bir disiplin vardı. İnsanlar ticaretinde, ilminde, sosyal hayatını devam ettiriyordu. Yani gürültüsüz, patırtısız bir devreydi. Fakat daha sonra 2. Dünya Savaşı'na doğru Suriye buradan çekileceğini anlayınca burayı böldü. Dört mıntıkaya böldü. Hı hı. Arap devleti, Kürt devleti, Halep devleti, Alevi devleti diye böldü. Kantonları ayırdı. Ondan sonra da buraya bağımsızlık verip çekildi güya. Suriye, ondan sonra tekrar Suriye Arap Cumhuriyeti olarak örgütlendi. Yine bir nispi demokrasi, nispi rahatlık yaşadı. Yani 46'dan 70'e kadar. Fakat 70 yılı Soğuk Savaş'ın son devreleri Arap dünyasında Bağs hareketinin, Bağsül Arabi yani Arap diriliş hareketinin çok revaçta olduğu bir zaman bunlar Arap milliyetçileri ama aynı zamanda sosyalistler. Yani dini yönleri yok. İçlerinde Hristiyan Araplar da var ve Rusya destekliyor bunları. Birer ikişer bütün Arap devletlerinde iktidarı ele geçirdiler. Irak'ta, yani Yemen'de, Mısır'da hepsi bunların iktidarı ele geçirdi. Suriye'de de Baas iktidara geldi 1970 yılında ve Hafız el-Esed, bu bir pilottu, sivil pilottu. Nusayri bir köylü ailesinin çocuğu fakat çok zeki bir adam. Nusayriler çok fakirdir Suriye'de. %10'u teşkil etmelerine rağmen çocuklarını hep öğretmen, subay, polis olarak yetiştirmişler. 1970 darbesinde bunlar Suriye'yi ele geçirerek azınlığın çoğunluğa hükmettiği bir örnek meydana getirmişlerdir. %10'luk azınlık, %90 çoğunluğu Suriye'de demir yumrukla yönetmektedir 1970'ten bu yana. Tabii buna bir reaksiyon oldu 10 sene sonra. Burada yaşayan insanlar bir reaksiyon gösterdiler. 1981'de Hama ve Şam'da isyan hareketleri görüldü. Hafız el-Esed ve kardeşi General Rifat bunları çok sert ve kanlı bir şekilde bastırdı bu hadiseleri. Binlerce insan öldürüldü. Şehirler yerle bir edildi. Bombalandı tanklarla. Çok insan Suriye'yi terk etti. Yani Suriye çok büyük acılar yaşadı 1981 yıllarında. Ondan sonra Hafız el-Esed biraz yumuşadı. Yani yine Rusya'nın kontrolünde ama yumuşadı. Biraz da 1990'dan sonra, Rusya'nın yıkılmasından sonra biraz daha liberal bir yönetime döndü. Öldükten sonra da yerine oğlu Beşşar'ı bıraktı. Bunlar güya cumhuriyet ama
evet, onu soracaktım. Babadan oğula nasıl oldu?
En güvenilir, böyle 3. Dünya diktatörlüklerinde en güvenilir insanlar o kişinin ailesinden olanlardı. Umumiyette de oğludur. Burada da büyük oğlu vardı. Basil, o bir trafik kazasında, otomobil kazasında ölünce hiç böyle bir beklentisi olmayan Beşşar göz doktoruydu. İngiltere'de okuyordu. Onun yerine veliaht tayin etti Hafız el-Esed. Bu komik bir şey. Yani mesela Suriye Anayasası'nda bir hüküm vardır. Suriye Cumhurbaşkanı'nın mutlaka Sünni Arap olma mecburiyeti var. Hafız el-Esed Arap ama Sünni değil mesela. Yani o. Ama tabii diktatörlüklerde anayasalar bile diktatörün emrine tabidir. Bu hüküm orada durduğu halde Hafız el-Esed burada uzun zaman Cumhurbaşkanlığı yaptı. Seçimler oluyor devamlı, normal. 4 senede bir Cumhurbaşkanlığı seçimi oluyor ama seçimde ezici çoğunlukla, %100 oyla Hafız el-Esed kazanıyor. Parlamento var ama parlamento onun seçtiği kişilerden teşekkür ediyor. Böyle göstermelik bir sistem. Arap Baharı yaşandığı zaman bütün Arap ülkelerinde bu diktatörlüklerin yıkılması, Rusya ve Fransa yanlısı idarelerin, yönetimlerin yerine daha ılımlı, global dünyaya entegre olabilecek idarelerin kurulması hedeflendi. Buna muhtemelen dış güçler de yardım ettiler. Bir dedik şey biliyorsunuz Tunus'ta, Cezayir'de, Libya'da, Mısır'da bir takım hareketler oldu Yemen'de. Irak'ı zaten Amerika hizaya getirdi. Bir kaldı Suriye. Suriye'nin de çok kolay bir şekilde değişikliğe gireceği düşünüldü. Ben o zaman bunu yazdım 5 sene önce, dedim Suriye diğerlerine benzemez. Diğerlerinde bir diktatör var, onu tutan insanlar var ama bunlar neticede parayla duran insanlardır. Menfaati çevirdiğiniz zaman bunlar onu terk ederler ve öyle oldu. Ama Suriye öyle değildir. Suriye bir mezhebin, %10 desteği olan bir mezhebin hakim olduğu, idare ettiği oligarşik bir yapıdır. Bu da kolay kolay Arap Baharı yaşanmaz demiştim. Dediğim de çıktı. 5 senedir orada iç savaş devam ediyor. Ve neticede koalisyon güçleri de Beşşar Esed'in öyle kolay kolay devrilemeyeceğini anladılar. Amerika'da Irak'ta yaptığı gibi artık eski Truman doktrininden vazgeçmiş durumda. Çok fazla karışmıyor. Hem masraf olmasın diye hem kamuoyunu
ciddi anlamda evet yanlış da aksettiriliyor pek çok şey. Yaşananlar Irak'ta ortada. Şimdi bu şu noktadan sonra aslında Türkiye'nin, Türk askerinin orada olması bölgeye yeniden huzurun ve barışın gelmesi anlamına mı geliyor?
Şimdi Türk askerinin orada ne kadar kalacağına ve ne kadar ilerleyeceğine bağlı. En azından Türkiye'nin şimdi kısa vadeli hedefi orada sınır emniyetini temindir. Sınır emniyeti temin edildikten sonra bir takım biliyorsunuz müzakereler devam ediyor. Şu anda artık yani Amerika'nın buraya müdahale etmeyeceği anlaşıldı. Demokratların zaten bu taraflarda bezi yoktur. Amerika'nın olmadığı bir askeri harekatın da muvaffak olması kolay değildir. Çünkü Amerika demek NATO demektir, Birleşmiş Milletler demektir. Amerika'da karşına Rusya'yı almak istemiyor. Şu anda her ne kadar Rusya güçsüz bir zaman yaşıyorsa da yine büyük bir devlettir. Bu işi sulh yoluyla çözmeye çalışıyorlar. Zannediyorum tekrar Beşşar Esad'ın da işinde olduğu bir takım iyileştirmelerle Suriye tekrar eski haline dönecek. O zamana kadar Türk askerinin oradaki mevcudiyeti bir emniyet sübabıdır. Yok eğer bu hadiseler devam ederse, yani orada sulh sağlanmazsa, bu iç savaş onlarca belki 20 yıl Afganistan'da olduğu gibi devam eder. Hatta Beşar Esad bugün düşse bile bu muhalif güçlerin birbirleriyle çatışmaları başlayacaktır. O zaman Türk askerinin orada uzun zaman kalması gerekebilir diye düşünüyorum. Bir başka proje daha var biliyorsunuz. Suriye'nin bölünerek meselenin çözülmesi. Hı hı. Türk sıkıntısı.
Türkiye'nin yanında olmadığı bir proje bu. Biz oradaki toprak bütünlüğünü korumak istiyoruz diyor çünkü.
Dört parça düşünülüyor. Şam'ın etrafında bir Arap memleketi. Kuzeyde Türkiye'nin kontrolü Halep devleti. Doğuda bir Kürt devleti. Batıda Laskiye'de bir Alevi devleti. Yani vaktiyle Fransızların ayırdığı gibi. Bu da bir proje. Türkiye buna sıcak bakmıyor. Ama tabii milletler arası arenada da Türkiye tek değildir. Başka devletlerin de hesapları var. Yani benim demek istediğim bir müddet daha Türk askerini orada duracağı anlaşılıyor benim kanaatime göre.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz efendim. Tekrar görüşmek üzere.
İnşallah. Hoşça kalın. İyi günler.
Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci bizimle birlikteydi. Suriye'nin geçmişinden, şu andaki yapısından, Türk askerinin nerede bulunduğundan ve belki de önümüzdeki günlerde bizi bekleyen farklı durumlardan söz etti. Efendim şimdilik izninizi isteyelim. Yarın tekrar farklı konuklarla, farklı konularla buluşmak üzere.